Kelebekler ve İnsanlar, Üstün Dökmen, 10. Ayrım. Gökhan'ın dostları yıldızlar gibiydi, onurları eşitti. Ancak Gökhan o gün hangisine daha yakınsa, hangisiyle daha yoğun iletişim içindeyse o gün, bir güneş gibi diğerlerinden bir adım öne çıkardı o. Gökhan göğü severdi. Gök apaçıktır, az ötededir ama ona ve bilgisine kolay ulaşamazsınız. Gök bilimiyle belki biraz ulaşabilirsiniz gökyüzünün bilgisine. İnsanlar da, kuşlar da, kelebekler de öyledir. Karşınızda dururlar ama onlara ve onlara ait bilgilere kolay ulaşamazsınız. Gökhan kendi zihninin, hocalarının, dostlarının desteğiyle ulaşabiliyordu göğün bilgisine. Tüm hocaları, mesela Ethem Hoca, yalnızca matematiği, yıldızları değil, fiziksel anlamda yaşamakta olan bir evreni uzaktan seyretmeyi ve sevmeyi de öğretmişti onlara. Gökhan evde bilgisayar bağlantılı, modern bir teleskobun yanı sıra el yapımı iki teleskop daha kullanıyordu. Bir galileskopu vardı, bir de yine el yapımı daha modern bir teleskopu. Galileo Galileo'nun yaptığı ilk teleskopa galileskop denir. Bugün onun yaptığının benzerini yaptığınızda gökyüzüne Galileo'nun gözleriyle bakmış olursunuz. Gökhan'ın el yapımı teleskopları, elle teleskop yapan Türk kadın gökbilimcilerden belki de ilki olan gökbilimci Nurcan Gök tarafından yapılmıştı. Eşinin soyadından ötürü Gök olan Nurcan Gök kendinden ötürü de bir amatör gökbilimciydi. Karı koca önce Nurcan, sonra Koralp, iyiden iyiye bu işe gönül vermişlerdi. 17. Ertesi gün. Bir günü izleyen güne ertesi gün denilir genelde. Yeryüzünde, gökyüzünde her gün kendine özgüdür. Kendinde şeydir, kendisi gibidir, güzeldir. Ancak bazı ertesi günler tekrarı olmayacak şekilde güzeldir. Ertesi gün ötelenmiş, ötedeki gündür. Bazen bir ertesi günde öteki yaşamlara geçilir. Umay'la Gökhan'ın tanıştıkları günü izleyen gün, ikisinin de hayatlarında hiç yaşamadıkları bir ertesi gündü. Ertesi gün güzel bir gündü. Sabah dağlardaki sis vadiye indi. Kuşlar önce birdi, sonra iki, sonra binlercesi geldi. Kuşlar, böcekler, kediler, köpekler, kelebekler, yürüyüşe çıkan insanlar, kapılarını pencerelerini açanlar, hepsi yeri, göğü, vadiyi, güneşi gördü. Güzel bir gündü ve Umay uyandı. O gün güzeldi ama hiç kimse için o gün Umay'a gözüktüğü kadar güzel bir gün değildi. O gün Gökhan'la tanıştıklarını izleyen ilk sabah, ilk gündü. O gün bir daha tekrarı olmayacak bir ertesi gündü. O gün Umay ne dağları ne güneşi gördü. Aklı sevgisindeydi, sevgilisindeydi. O gün Umay için yeni, yeniden öte hiç yaşanmamış, doğmamış, görülmemiş bir gündü. Umay bugünü gördü. O sabah Umay uyandığında aklına hemen Gökhan geldi. Önceki gün geldi, kalbi heyecanla çarptı. Onu gördüğünden bu yana kaç saat geçtiğini düşündü. Hiç saat geçmemişti. Dün olduğu gibi önünde, zihninde duruyordu. Dün, bugündü, uçup gitmeye hazırlanan bir kelebek gibi. Belki uçup gidecekti ama şimdi önündeydi. Umay aşıktı, bir sevgilisi vardı. Aklını sevinç, coşku ama yanı sıra ya biterse diye derin ve ince bir korku kapladı. Sonra Gökhan uyandı. Gökhan ve Umay uyandıklarında birbirlerini görmediler ama birbirlerinin farkındaydılar. Aşk görmeden birbirini fark etmektir. Gökhan uyandığında önce Umay geldi aklına. Umay öyleydi, güzeldi, oradaydı, oydu, onundu. Gökhan'ın her şeyi, düşleri, düşünceleri, ailesi, dostları vardı. Ama ilk kez bir sevgilisi oluyordu. Gökhan o güne kadar hissetmediği bir mutluluk ama derinlerde bir kaygı, ferahlatan ama aynı anda ürperten bir rüzgar hissetti içinde. Ya sürmezse diye. Ancak mutluluk esip uzaklara sürdü kaygıyı. Artık bir sevgilisi vardı. Artık yalnızca kendini değil, iki kişiyi düşünmesi, iki kişilik düşünmesi gerekliydi. Belki evleneceklerdi. Günlerini, geleceklerini, gelirlerini, olurları, olmazları düşünmesi gerekliydi. O erkekti, bütün bunları o düşünmeliydi. Artık bakacağı her gök atlasında, gecede gündüzde, gökyüzünde, Yıldızların, nebulaların, ayın, güneşin yanında kanatlarını açıp uçan bir kuş gibi Umay'ı görecekti. Umay eski dilde kutsal kuş demekti. Kuşların tanrıçasıydı. Kuşların tanrıçası artık Gökhan'ın sevgilisiydi. Artık Gökhan'ın yerinde, göğünde, göğsünde Umay da vardı. Gökhan Umay'ı kollarına aldığını, göğsüne bastırdığını düşledi. Sonra onu öptüğünü hayal etti. Bir hayal perdesinin ardında sisler, bulutlar, tüller gerisinde Umay'ı belli belirsiz hayal etmek bile güzeldi. Sis dağılır, gökyüzü bulutlarını uzaklara çeker, dağlar gözükür. Canlar, canlılar ortaya çıkar. Gökhan sislerin, bulutların gerisinde canıyla, teniyle, teller, duvaklar içinde Umay'ı gördü. Uzattığında elini değdiremeyeceği bir camın gerisindeydi sanki. Ama canlı, capcanlıydı. Teller, duvaklar içinde Gökhan'a gülümsüyordu. Evleneceklerdi, evlenmeleri gerekliydi. Artık Gökhan'ın göğünde, göğsünde, uyuduğunda düşünde, uyandığında gözünde Umay olacaktı. Gökhan sıcak bir yaz akşamında verandada Umay'la el ele oturup ona yıldızları anlattığını hayal etti. Ona teleskobuyla uzakları gösterecekti. Artık yıldızlar Umay'la daha güzeldi. O sabah Gökhan 25 yıllık dünyasının hiç ayak basılmamış bir bölgesine ayak bastığını hissetti. Bu topraklar yeniydi. Bu yeni topraklarda düşler ötesi, gerçekleşmesi hayal bile edilmemiş olan yepyeni bir yaşam vardı. O sabah Umay'a ve Gökhan'a güneş değil, aşk doğmuştu. Aşk iki kişilik bir işti. Aşk çok kalabalık bir dünyada iki kişilik bir dünya, iki kişilik bir yuva oluşturma işiydi. Gökhan kalktı, kendini sandalyesine çekti. Umay henüz bilgisayarını açmamıştı, açınca mutlaka Gökhan'ı arayacaktı. O arayana kadar geçecek zamanda Gökhan internete bakabilirdi. Gelen iletilere cevap verebilirdi. Ama internet boştu. İnternette boşluk vardı. Umay yoksa internet de yoktu. Zaten göreceli olan zaman artık Gökhan'ın kalbinde Umay'a ayarlanmıştı. O yoksa zaman da yoktu. Gökhan verandaya çıkıp bekledi. Az sonra Umay internete geldi. Güneş doğmuştu. İlk düşünen insandan bu yana sevgililer için sabah birbirlerine gönderdikleri iletilerle başlamıştır. Güneş eğer ileti taşıyorsa aydınlatır. Eskiden Anadolu köylerinde internet, telefon yokken delikanlılar uzaktan ayna tutarlardı sevgililerine, yavuklularına. Yuvarlak cep aynaları olurdu ceplerinde aşık erkeklerin. Arkasında da mutlaka bir horoz resmi. Tarlada, yolda, belde bir genç kız ta uzaklardan, ağaçların ya da çalıların ardından, güneşin bulunduğu yerin ters tarafından, gözlerine güneş geldiği zaman sevgilisinin kendisine işaret verdiğini anlardı. Aşk güneştir, güneş gibidir. En iyi güneşle iletilir Anadolu'da. Umay ile Gökhan internetten günaydın dedikleri zaman birbirlerine yüzleri aydınlandı hemen. Uzaktan bir ayna tutulmuş gibi gözlerine. Aşk güneştir, güneşli haberler getirir sevgililere. O gün öğleden sonra hava kapandı, yağmur yağmaya başladı. İlkbaharda uzun uzun iplikler halinde yağmur yağardı, uzun vadide. Tarlalara, ormanlara, bahçelere. Her yağmurdan önce bir kasvet, yağmurdan sonra toprak kokulu bir rehavet çökerdi ağaçların, bahçelerin, evlerin üzerine. Serçeler bir gündüz uykusundan uyanmış gibi kuytulardan çıkar, şöyle bir silkinir, yağmur bitti şarkıları söylerlerdi bir ağızdan. Uzun vadide yer, gök, zaman güzeldi. İster yağmurlu, ister güneşli gökyüzü güzeldi her zaman. O gün Umay ve Gökhan birlikte kararlaştırıp evlerin verandalarına çıktılar. Birbirinden uzak iki verandada yağmura baktılar. Üstü örtülü bir mekanda, bir balkonda veya bir verandada yağmur yağdığında oturup yağmura bakmak güzeldi. O akşam Gökhan'ların sofrası yine her zamanki gibi zengindi. Fatma Hanım yemek yapmayı severdi. Sofrada geleneksel yemekler vardı, bir de uzun vadiye özgü ot sepeti. Bu otları birkaç komşusuyla birlikte kırlarda toplardı Fatma Hanım. Ot toplamak binlerce yıllık geçmişten gelen törensel bir uğraştı sanki. Binlerce yıl önce, tarım öncesi çağlarda erkekler ava giderdi, kadınlar ot ve tohum toplamaya. Bugün pazarda, manavda sebze meyve alınsa da doğadan ot toplama alışkanlığı hala sürmektedir Anadolu'da. Madımak, kara hindiba, ebe gümeci ve daha nicesi. Bu otlar saksıda, serada yetişmez. Doğadan toplanır yalnızca. Bölgede yetişen otlar, sofralık bitkiler, tohumlar mevsimine göre yöre halkının ve Fatma Hanımların sofralarında, evlerinde rengarenk yüzleriyle, miskübin kokularıyla nane, reyhan, dereotu, kişniş, sarı bal bardağı, boz süpürgecik, gülizar, efelik, cüce bağırsağı, terek bulunurdu. Sofralarına, mutfaklarına Kazankaya Kanyonu'ndan, Çalkara Köyü'nden tatlı soğan gelirdi. Bamya çorbası, yayla çorbası, toyga çorbası, yaprak sarması, patlıcan tavası gibi bildik yemeklerin yanı sıra her yerde bilinmedik yöresel yemekler de yapardı Fatma Hanım. Bacaklı çorba, karabaklalı sarma, asma yaprağına sarılı soğuk denen bat, keşkek, madımak, coştu, basta, ferfene, tokat kebabı, nivik, gelin parmağı, ısırgan, yağlı aşı, şipsi, papa, siron, tülü köfte, kulak, cadı, kavlak börek, mısır böreği, pırasa böreği, hamba, almuz çöreği, çarşaf böreği. Fatma Hanım'ın sofrası geçmişten bugüne böylesine zengindi işte. Gülşen Hanım da yemek yapmayı severdi ama sofrasında daha çok memurluk yaptığı dönemlerden kalan alışkanlıkla makarna, köfte, patlıcanlı pilav, cacık, salata benzeri pratik ve kolay yemekler bulunurdu. Yemeklerinin temel özelliği kızının sevdikleri olmasıydı. O akşam Gökhan da, Umay da her zaman sevdikleri anne yemeklerini fark etmeliler. İkisinin de gözleri dalgındı sofralarında. Uzak ufuklara, bu sofraları ve evleri aşan yeni ufuklara bakıyorlardı adeta. 18. Kelebek avcıları. Alaim-i Sema ne yana uçması gerektiğini bilmiyordu. Irmağın karşı tarafında yüksekçe bir ağaç dalına kondu, dört bir yana baktı, kadeh kermen ortalıkta yoktu. Mutlaka uzaklara gitti, buralarda zaman kaybetmemeliyim diye düşündü. Evlerin gerisine, kırlara doğru süzüldü. Sağa sola bakarak ilerliyordu, aşağıda artık mevsimi geçmekte olan ebe gümeciler, sarı beyaz çiçekli adaçayı yapraklı ladenler ve bir tane de uzun tohumlu teke sakalı vardı. Bir ağacın tepesine kondu, sonra ağaçtan ayrılıp villaların arkasına doğru uçmaya başladı. Alçaktan uçuyordu. Birden iki kelebek telaşla yanından geçtiler. Biri var gücüyle, ''Çabuk kaç, kelebek avcıları geliyor.'' diye bağırdı. Alaim-i Sema şaşkınlıkla arkasına baktığında elindeki sopaların ucuna birer pazar filesi asmış iki gencin onlara doğru koştuğunu gördü. Bunlar doğasever kelebek avcılarıydı. Telaşla iki kelebeğin gittiği yöne uçtu, uzaklaştı. Uyarmasalar kaçmazdı, kelebek avcılarını ilk kez görüyordu. Üç kelebek hızla ırmağın karşı tarafına geçtiler. Avcılar karşıda kaldı, kurtulmuşlardı. Yan yana bir ağaç dalına kondular. Alaim-i Sema nefes nefese, ''Neydi bunlar anlamadım.'' dedi. Kelebeklerden yaşlı olan 10 gündür yaşıyordu. ''Bunlar kelebek avcısıdır, kelebek yakalarlar.'' dedi. Alaim-i Sema ellerindeki sopaları pazarda gördüğü filelerden takmışlar dedi. ''Onlarla mı yakalıyorlar?'' diye sordu. ''Hayır.'' dedi öteki kelebek. ''Pazar filesi değil o, kelebek ağa. Kelebeğin üzerine tutup içine sokarlar. İçine girdin mi artık ölüm kaçınılmazdır. Götürüp koleksiyona koyarlar.'' ''Nasıl?'' ''Kanatlarına birer iğne batırıp bir duvara çakarlar seni. Kanatların iki yanı açık, uçmaya hazırım sanırsın, kımıldayamazsın, ölürsün. Bir insanın koleksiyonunda ölü bir kelebek olursun.'' Alaim-i Sema kendini çok kötü hissetti. Hayretle, öfkeyle, ''Bunu niçin yaparlar?'' diye sordu. ''Yaşlı kelebek, duayı bizi sevdikleri için yapıyorlar bunu. Sanırım insan sevdiği şey yalnızca onun olsun ister.'' diye cevap verdi. İkinci kelebek, ''İnsanlar bazen sevdiklerini yanlarında tutarak öldürürler, bazen de kızdıklarını. Hani Romalılar çarmıha gererlermiş insanları tıpkı kelebekler gibi.'' diyerek lafa girdi. Yaşlı kelebek, ''Romanyalı değil, Romalı.'' diye düzeltti. Alaim-i Sema, ''Çarmıh ne?'' diye sordu. Yaşlı kelebek, ''Çarmıh bir öldürme aracıydı. birbirine dik iki tahta insanların üzerine çizilmiş bir çarpı işareti. Eskiden bazı insanlar sevmedikleri insanların kollarını iki yana açıp ellerinden birer çiviyle tahtaya çakarlardı. Koleksiyondaki kelebekler misali. Öylesine dururdu insanoğlu, sonra da ölürdü, susuz ve acılı. Alaim-i Sema korkmuştu. Demek ki bu insanlardan uzak durmalı. Severlerse de öldürüyorlar, kızarlarsa da dedi. Yani yaşlı kelebek, bu insanların yaptığı bununla da bitmiyor hani. Nice tırtıl bir koza örer çevresine, günü gelince kelebeğe dönüşüp çıkabilmek için sessizce. Ama bu hain insanlar ipek yapabilmek için kozayı kaynar suya atarlar, tırtılı öldürürler, kelebek olup dünyaya ulaşmadan. Kozadan ipekli elbiseler yaparlar. Bu doğruydu. Koyunu öldürüp doğmamış kuzuyu annesinin karnından çıkarıp astragan kürk yapan insanoğlu, kelebeklerin yaşanmamış hayatlarından da kendine, tenine hafifçe dokunsun diye ipekli kumaşlar dokumuştur. İkinci kelebek, soyumuz bu soysuzların tehdidi altında. Bu hain insanlar her şeyi yaparlar. Sonra dönüp ahlaktan, adaletten söz ederler diyerek antenlerini salladı. Alaim-i Sema, bu insanların hepsi kötü mü? İki gündür bir kız görüyorum, sandalyede oturup dolaşıyor. Bize bir zarar vermez gibime geldi dedi. Yaşlı kelebek, vermez belki. İnsanların bir kısmı kötüdür, bir kısmı iyi. Ama hangisi zarar verir, hangisi vermez, anlamak için ömrümüz yetmez. Diğer kelebek, biz hepsinden uzak duralım en iyisi. Yani, Alaim-i Sema'da onlardan öğrendiği gibi, yani, dedi. Kendini çarmıha germeyi keşfeden insanoğlu, bu keşfinden ötürü pişmanlık ve öfke duydu. Öfkesini göğe yansıttı. Kutsal ruhu gökten yere indirdi. İnsan yaptı. Bu insana eziyet etti, çarmıha çiviledi. Sonra da gerisin geriye göğe gönderdi. Modern günün insanı, yendiği düşmanın etinden bir lokma yiyen pagan günlerin insanı gibi, zafer sarhoşluğu içinde İsa'nın eti kanı niyetine bir lokma ekmek yedi, bir yudum şarap içti. Roma'dan bugüne çarmıhın çivileri insanın vicdanına çakılmış gibi. Kelebek kanatları veya insan bedeni, özetledi olup biteni, çivi. Mavi kanatlı kelebek Alaim-i Sema'ya, şu ağaçların arkasına gidiyoruz, arkadaşlarımız var, bizimle gelebilirsin dedi. Alaim-i Sema kendini yalnız hissediyordu, onlarla gitmek iyi gelecekti, ikisini de sevmişti. Bir an onlara katılmak geçti aklından, sonra vazgeçti. Amacı henüz önündeydi, kermanı aramaya devam etmeliydi. Kelebeklere, size çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardınız, sizi sevdim, sizinle gelmek isterdim ama ben sevgilimi arıyorum, onu bulmam lazım dedi. Kayıp mı oldu? Yok, kaybolmadı, gitti, onu arıyorum şimdi. İki kelebek de kuşku duyan, biraz da ayıplayan bir bakışla baktılar Alaim-i Sema'ya. Çünkü her ne kadar demokratik hayvanlar olarak bilinseler de, kelebeklerin dünyasında bile bir kadın kelebeğin, kendisini bırakıp giden bir erkeği araması ayıp sayılırdı. Kadın pasif olan, bekleyen olmalıydı. Alaim-i Sema açıklama ihtiyacı duydu. Olayı biraz çarpıtarak, ''Biz aslında birbirimizi seviyoruz ama onun büyük bir görevi var, görev icabı gitti.'' dedi. Bu açıklamayı yapmak Alaim-i Sema'yı rahatlatmıştı. Kelebekler, ''Nasıl bir görev?'' diye sordular. Alaim-i Sema gururla kadehkarmanın ne aradığını anlattı. Kelebekler kadehkarmanın adını duyunca heyecanla, ''Aa, onun adını biz de duyduk, kraliçemizi arıyormuş, tüm kelebeklerin kurtarıcısı olacakmış.'' dediler. Alaim-i Sema nasıl tanıştıklarını anlattı onlara. Sonra antenlerini birbirlerine sürterek vedalaştılar. Vadi boyunca uçmaya devam etti Alaim-i Sema. Birkaç gün ömrü kalmıştı. Kelebek avcılarına yakalanırsa belki daha da kısaydı zamanı. Bir an önce sevgilisini bulmalıydı. Sağa sola bakına bakına uçtu, uçtu, uçtu. Kah güneşe doğru, kah güneşten ırağa. Uçtu, uçtu, uçtu. Bir süre sonra birkaç kelebek daha gördü Alaim-i Sema. Neşe içinde inip kalkıyorlar, havada görünmeyen daireler, elle tutulamaz helezonlar çiziyorlardı. Alaim-i Sema'yı görünce yavaşladılar, selam verip nereye gittiğini sordular. 10. ayrımın sonu sayfa 93, devamı 11. ayrımda.